Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere bir önceki programımızda Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Elhamdülillah. Şükürler olsun. Allah. Sizler de afiyettesiniz inşallah.
Amin. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Bizler
Cenab-ı Hak size de bütün dinleyicilerimize de sıhhatler, afiyetler ihsan eylesin
Amin.
İnşallah.
Amin. Ecmain inşallah. Allah razı olsun hocam. Kısaca hatırlayacak olursak bir önceki programımızda hocam Nebe suresinden yine devam etmiştik. 35. ayet-i kerimeden itibaren. Hatta orada ne boş bir söz işitirler ne de bir yalan ayet-i kerimesiyle başlayıp bunun aslında farkına belki varamadığımız tam anlamıyla ne büyük bir nimet olduğundan bahsetmiştik kısaca ve ardından Rableri tarafından kendilerine mükafatların verileceği, ihsanların verileceği kısmını işlemiştik, okumuştuk. Devamında da bu göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi olan Allah, özellikle Rahman ismi şerifine çokça değinmeye gayret etmiştik ve onun huzurunda söz söylemeye kimsenin güç yetiremeyeceği yine ayet-i kerimede geçmişti. 38. ayet-i kerimede de en son o gün ruh ve melekler saf saf dizilir. Rahman'ın izin verdiklerinden başkası da konuşamaz. Konuşan da ancak doğru ve uygun olanı söyler demiştik. Şimdi de inşallah 39. ayet-i kerimeye geldik. Estaizu billah, bismillah. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا İşte bu kesin olarak gelecek gündür. Öyleyse dileyen kendisini Rabbine ulaştıracak bir yol tutsun. Buyurun hocam.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Tabi gün olarak ifade edilen, Türkçemizde de gün diyoruz, kıyamet günü diye ifade ediyoruz. Bu Nebe suresinde tefsirini yapmaya çalıştığımız, bu Nebe suresinde işte yeniden dirilişten itibaren kıyamet, ahiret ahvali, cennetliklerin, cehennemliklerin ahvali, değişik durumları tasvir ediliyordu. İşte bu anlatılan gün, bu ifade edilen gün haktır. Hak kelimesi sabit manasına, yani mutlaka olacaktır, mutlaka gelecektir, kesin olarak olacaktır. Önceki ayetlerde tasvir edilen hususlar başta olmak üzere bunda şüphe yoktur. Mutlaka bu olacak, gerçekleşecektir. Bu sabittir. Bunda bir tereddüt yoktur. Ve yine bugünün gelmesini, kıyametin kopmasını engelleyecek hiçbir güç, hiçbir kudret de yoktur Allah Teala'nın dışında. Dolayısıyla bu kesindir, mutlaktır. Bunun olması konusunda asla tereddüt yoktur. Nasıl ki gecenin arkasından gündüz, gündüzün arkasından gece geliyorsa bunda asla şek şüphe yok. Bu dünyanın arkasından, bu yaşadığımız alemin arkasından bir ahiret alemi, ahiret kıyamet günü ve arkasından ebedi hayatın başlayacağı kesindir, muhakkaktır. İşte o halde eğer bu kesinse, muhakkaksa, bunun olmaması için hiçbir çare yoksa işte ayette ne deniyor? Femen şa'ettehade ila rabbihi me'aba. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Tabi burada yine insanın iradesine de işaret ediliyor. Yani Cenab-ı Hak bizi yarattı. Bu alemi var etti. Bize iyiliği, kötülüğü gösterecek kitaplar, peygamberler gönderdi. Ama bize de bir irade verdi. Bakın bu dilemeyi kula da nispet ediyor. Femen şa'e. Kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Dileyen de tutmasın. Femen şa'e felyu'min ve men şa'e felyekfur. Dileyen inansın, dileyen inanmasın. Ama tabii bu dileyen inanmasın derken bu konuda serbestsiniz manasına değil. Burada bir tehdit var. Herkes yaptığının kendi iradesiyle yaptığı tercihlerin mutlaka karşılığını görecektir. Burada da yine dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Ya bu insanın isteğine, arzusuna bırakılmış bir şey değil. Ama işte bu yolu tutarsanız bunun varacağı yer bellidir. İnsanı Rabbine ulaştırır. Ama yanlış yollara giderseniz o da sizi yanlış yerlere, Allah korusun, Allah'ın azabına, cezasına, cehennemine çıkarır. Bu ifade edilmiş oluyor. Yani madem ki bu iş böyledir, kıyametin, ahiretin kaçışı yoktur. Mutlaka gelip çatacaktır. O halde kim Rabbinin sevabını, mükafatını, işte bu surede de tasvir edilen cennet nimetlerini, Cenab-ı Hakk'ın rızasını, cemalini arzu ediyorsa ona göre inansın, ona göre itaat etsin, ona göre bir yol tutsun manasındadır. Bazı alimler, mesela Katade diye bir zat, bu meaben kelimesine dönüş değil de yol manası vermiş. Efendim, yine meaben kelimesi dönüş yeri, dünyadan ahirete dönüş, ahiretten dünyanın ve ahiretin Rabbine dönüş ahirette şeklinde, yani Allah'a dönüş şeklinde ifade edilmiştir. Tabii esas dünyada nedir? Bir vesiledir, vasıtadır. Dünya mezraatul ahira. Ahiretin bir tarlasıdır. Ahiretin kazanılacağı bir pazardır. Esas gaye ahirettir. Hatta bazı ehlullah dediğimiz, tamamen kalbini, gönlünü Allah'a vermiş, kendini Allah'a adamış insanlara göre ahiret bile ne değildir? Esas gaye değildir. Ama Cenab-ı Hak lütfeder, ayrı mesele. Dolayısıyla Allah'ın gerçek has kullarının gayesi ahiretten de öte Cenab-ı Hakk'ın rızasına ermektir. Cenab-ı Hakk'a vasıl olmaktır. Burada da zaten ayet-i kerimede dikkat edersek Rabbine varan bir yoldan bahsediliyor.
Evet.
Cennete varandan değil. Demek ki فَمَنْ شَاَتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Rabbine varan, Rabbine ulaşan bir yol tutsun. Demek ki bu daha üstün bir şeydir. Elbette cennet de haktır, cehennem de haktır. Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde Allah'tan cenneti de istemiş. Bize de işte kim tavsiyelerde bulunmuş, hatta kim cennet istiyorsa Firdevs'i istesin gibi rivayetler var. Bu da doğrudur, haktır ama demek ki bundan da öte cennetin Rabbine talip olmak daha önemli bir şey. Kul cennete talip olursa, yani cennete aşık olan insanlar var. Bir de cennetin kendilerine aşık olduğu insanlar var. Cennetin kendilerine aşık olduğu insanlar kim? Allah'ın has kulları, Allah'ın sevgili kulları, Allah'ın rızasını arayan kullar, Allah'ın cemaline müştak olan kullar. Cennette bunlara iştiyak duyuyor. Bazı hadislerde de var ashab-ı kiramla ilgili. İşte özellikle fedakarlıkları bakımından İslam konusundaki gayretleri fazla olan bazı sahabilerle ilgili Peygamberimiz cennetin onlara müştak olduğu şeklinde de bazı hadislerde, rivayetlerde geçiyor. Ama burada dediğimiz gibi ayette açık bir şekilde Rabbine varan bir yol diye ifade ediliyor. Elbette dolayısıyla biz cennette haktır, cehennemde haktır. Cehennemden Allah'a sığınacağız, cenneti isteyeceğiz. Ama bundan da daha üstünü Allah'ın rızasına talip olmak, Allah'a talip olmak. Esas en üstün olan, en değerli, şerefli olan budur.
Peki, hocam 40. ayet-i kerimeye geldik. Estaizu billah, bismillah. İnna enzernâkum azâben qarîbâ. Yevme yenzurul mer'u mâ qaddemet yedâhu ve yekûlul kâfiru yâ leytenî küntü turâbâ. Doğrusu biz sizi gelmesi yakın bir azaba karşı uyardık. O gün insan bizzat kendi elleriyle ne hazırlayıp gönderdiğine bakacak, kafir ise tamamen ümidini yitirip, ah ne olurdu, keşke toprak olsaydım diyecektir. Buyurun.
Evet, burada azabın yakın olduğu ifade ediliyor. Tabii kullu atin karib diye bir söz var Arapçada.
Evet.
Gelecek olan her şey yakındır veya sayılı olan gün tez geçer. Bizim de her şeyimiz sayılı, ömrümüz sayılı, günlerimiz, gecelerimiz, senelerimiz, hatta nefeslerimiz sayılı. Her ölen insanın zaten kıyameti kopmuş oluyor. Ahiret özellikle azabı tabii burada ifade ediliyor. Biz sizi yakın bir azapla uyardık, ikaz ettik. Yani işte öldükten sonra yeniden diriltilmeyi, arkasından efendim haşrolunmayı, hesap vermeyi vesaire, bunları Cenab-ı Hak yakın bir şey olarak ifade ediyor. Özellikle inkar eden, karşı gelenlere tabii inzar onlara vakidir. Dolayısıyla burada bunun yakın olduğu ifade ediliyor. Çünkü bize göre uzak olanlar Cenab-ı Hakk'a göre yakındır. Biz onu yakın olarak görüyoruz diye ifade ediyor ve gerçekten de öyledir. Tabii burada birinci hitap, Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları olan Arap müşrikleri ve Kureyş kafirleridir. İnzar ve Envir aşiretekel akrabîn ile başlayıp peygamberimizin en yakın akrabalarından başlayıp ilk olarak onlardır ama bu inzar kıyamete kadar elbette geçerlidir. Kur'an-ı Kerim'in bütün muhataplarına, ümmeti davete geçerli olan bir uyarıdır, bir ikazdır. İşte azabın yakın olması dediğimiz gibi kıyametin kesin olmasından ve mutlaka başa geleceğinden dolayıdır. Her ne kadar kafirler, inkar edenler bunu uzak görseler de, imkansız görseler de hem yakındır hem haktır, sabittir, mutlaka olacaktır. Nitekim onlar işte inkar edenlerin durumları ahirette, ahiret kıyamet zuhur ettiğindeki halleri Nâziât suresinin 46. ayetinde şöyle ifade ediliyor. Estaizu billah ki ennehum yevme yaravneha lem yelbethu illa aşiyeten ev duhaha. Kıyameti gördüklerinde, kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını zannederler. Demek ki bu ayette ifade edilen azabın yakın olduğu hakikati insan kıyamet sabahına uyandığında daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Ya biz dünyada ne kadar kaldık? İşte çok az, yani akşam vakti tez geçer malumunuz, evet. Ya da kuşluk vakti çabuk geçen. Zaten insan son nefese geldiği zaman bir asır da yaşasa geriye dönüp baktığında bir an gibi gözükecek. Yani şimdiki ömrümüzü bile düşünsek, şöyle geçen ömrümüze ne kadar geçmişse, yaşımız kaçsa baktığımız zaman çok kısa bir zaman gibi geçen kısım gözüküyor. İşte ahirette de bu böyle gözükecek. İnsan bir asırda yaşasa ömrü çok kısa bir şekilde gözükecek. İşte bu ayet-i kerimede sizi yakın olan bir azapla uyardık diye ifade ediliyor. Bu şöyle bir hak dostu bunu yakın azabı nefse, dünyaya, heva ve hevese iltifat etme azabı olarak da yorumlanmış. Yani yakın azap olarak. Yine Kâşani'nin adından bahsetmiştik. Tasavvufi bir tefsirin müfessiri. Yakın azabı bozuk ameller, kötü amellerden kaynaklanan bir takım fasıkhane davranışların azabı olarak da yorumlamış. Yani uzak azap kahır ve gazap azabıdır. Kahır ve gazap azabı efendim insanların önceden kendi elleriyle gönderdikleridir. Yakın azap ise insanın yaptığı işte kötü amellerden dolayı dünyada zuhur eden bir azaptır. Yani bir bakıma günahlar nedir? İnsanı zulmete, karanlığa, kasvete götürür. Bir bakıma daha peşin nasıl amellerin, güzel amellerin, salih amellerin dünyada daha peşin bir feyzi, bereketi, huzuru olursa kötü amellerinde azaben kariba ile kastın dünyada işlenen günahların dünyada insan üzerinde zuhur eden etkileri şeklinde de böyle bir tefsir de yapılmış. Efendim böyle bir yorum da yapılmış. İşte o gün yevme yanzurul mer'u ma kaddemet yedah. İşte bu dehşetli kıyamet gününde kişi kendi iki eliyle, elleriyle yapıp gönderdiklerine, önceden gönderdiklerine bakar. Tabii bundan kasıt işte dünyada yaşadığı zaman iki eliyle, ya tabii el insanoğlu daha çok elleriyle yaptığı işleri elleriyle yaptığı için özellikle el zikredilmiş ama bu mecazi bir ifade. Esas itibariyle yaptığı amellere, davranışlara bakar. Efendim demek ki herkes kendi ameline şöyle bir bakacak veya kitabında görecek, kitabında bunlara bakacak. Hayır mı işlemiş, şer mi işlemiş, efendim ne yapmışsa kendi eliyle gönderdiği, kendi eliyle yaptıklarını bizzat görecek, bakacak. Ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Kafir de kendi amellerinin bozukluğunu, kötülüğünü görünce keşke toprak olsaydım temennisinde bulunacaktır. Bu kendi amellerinin bozukluğundan, kötülüğünden dolayı. Çünkü tabii o gün herkes kendi amelini gerek hayır gerekse şer olarak işte en azından amel defteri dediğimiz kitap dediği Kur'an-ı Kerim'i kitap olarak ifade ettiği kitapta yazılan dökülen bu kitapta sayılmış dökülmüş olarak görecektir. Tabii mümin salih amellerini görünce Allah'ın sevabını ümit edecek ama kötü amelleri günahlarından dolayı da Allah'a sığınacaktır. Tabii kafirin defter simsiyah olduğu için o da toprak olmayı temenni edecektir. Ya leyteni küntü türaba diyecektir. Bu ya nida harfi malum. Burada gizli bir kavim kelimesi vardır şeklinde bir izah var. Ey kavim, ey insanlar, ey kavmim gibi. Ama efendim uyarılan kişinin belirleme kastı olmaksızın sırf kendisini uyarma ve bir hasret manası ifade etmek için arada bu kelime zikredilmeden bu ifadenin getirildiği de söylenebilir. Yani kafir işte keşke ben de toprak olsaydım, yaratılmasaydım. Yani bu ifadeyi farklı tefsirlerde yapılmış. Yani keşke dünyada toprak olsaydım ya da yaratılmasaydım. Yani mükellef olmasaydım. Topraktan hesap yok ama insandan hesap var. Bu şekilde olsaydım şeklinde bir izah var. Bir diğer izah, keşke ben bugün toprak olsaydım ve yeniden diriltilmeseydim. Toprak halinde kalsaydım, diriltilmeseydim şeklinde bir temenni olarak da anlaşılmış. Nitekim bu kitapla, yani amel defteriyle ilgili olarak da yine bu tür günahkar, fasık, kafir insanların şöyle bir temennide bulunacakları Hakka suresinin 25. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Estağfirullah. Feyekulu ya leyteni lem ute kitabiye. Keşke kitabım bana verilmeseydi. Ya kitap verilmeyince en azından bilmiyor ne olduğunu ama kitap ele verilince her şey orada sayılıp dökülmüş. Keşke bu kitap, bu amel defteri bana verilmeseydi diye günahkarlar, kafirler böyle bir hasrette bulunacaklar. Tabii bir diğer yorum da bazı rivayetlerde kıyamet gününde boynuzsuz hayvanın hakkını kendisine toslayan boynuzlu hayvandan alacağına dair bazı rivayetler var. Tabii bunu şu şekilde anlamamak lazım. Yani hayvanlarda bir mesuliyet yok. Onlar insan gibi hesaba çekilecek varlıklar değil. Yani onlarda bir irade yok. Hayır şer işleme iradesi yok. Veya yırtıcı hayvanlar var. Onlar zaten sürekli diğer hayvanlara hücum edip onlardan yemek veya işte onları eziyet etmek gibi bir fıtratta yaratılmışlar. Yani buradaki hadislerde, rivayetlerde geçen, işte şöyle isterseniz hadisi de okuyalım. لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقُ اِلَى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Yani haklar, hukuk kıyamet gününde sahiplerine iade edilecektir, verilecektir. Hatta yuqadelu şatil celha'i min eşşatil karna. Öyle ki boynuzsuz koyunun hakkı boynuzludan alınacaktır. Yani bu hak alma meselesi bir insan gibi, bir irade sahibi insan gibi sorumluluktan dolayı değil. Alimler bunun bir mukabele kısası, yani karşılık kısası olduğu şeklinde ifade etmişler. Yoksa efendim insan gibi sevap günah manasına değil, bir mukabele kıyası, yaptığının karşılığı olarak bir kıyas şeklinde hayvanların diriltilecekleri bu şekilde karşılık olarak haklarını alacağı, yoksa sorumlu olduklarından dolayı değil, bundan dolayı onların aralarında mukabele kısası yapılacağını söylüyor alimler. İşte kafirler hayvanlar arasındaki böyle bile bir hak alış olup, tabii bu bittikten sonra hayvanların toprağa dönüştürüleceği, toprak olacağı, bunu gören kafirin de keşke ben de onlar gibi olup toprak olsaydım sonunda diye bir temennide bulunacağı şeklinde de izah edilmiştir, yorumlanmıştır.
Hocam, Müslim'de yer alan bir rivayete göre bu ayet-i kerimenin içerisinde geçen işte insanın bizzat kendi elleriyle ne hazırlayıp gönderdiğine bakması meselesi. Yani ellerimizle irtikap ederiz dedik. Yani sevabımızla, günahımızla bir nevi burada el de zikredilmiş ama aslında bizim kendimizin iyilik ya da kötülük namına neler hazırladığımız, o keşke kitabım verilmese ifade edildiği üzere o kitapta yer alan şeylerle alakalı olarak bir rivayet var. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan geldiği şekliyle bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adamın geldiğini ifade ediyor ve şöyle bir sorusunun olduğunu bizlere aktarıyor. Ya Resulallah, kıyamet ne zamandır diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Bunun üzerine de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın diye soruyor. O soruya böyle karşılık veriyor. Ardından Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım. Ey Allah'ın Resulü, cevabını verince de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse sen sevdiğinle beraber olacaksın buyuruyor. Ve bu hadise üzerine Enes radıyallahu anh da şöyle dermiş: biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünden başka, işte İslam'a girdikten sonra hiçbir şey bizi bu söz kadar sevindirmedi. Sevdiğinizle beraber olacaksınız. Kimin muhabbetini besliyorsanız muhakkak onunla birlikte olacaksınız. Sözü kadar hiçbir şey bizi daha fazla sevindirmedi. İşte ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum ve onlarla beraber olmayı umuyorum. Her ne kadar onların yaptıklarını, onların amellerini yapamadımsa da ben de bunu ümit ediyorum diye böyle bir rivayette vardı.
Evet, işte böylece aslında sureyi tamamlamış olduk. Son olarak belki bu toprak olmakla ilgili şöyle bir değerlendirme de var. Tabii kafir bu sözü söyler diye ifade ediliyor. Kafirlerin, nankörlerin başı iblistir, şeytandır. Tabii iblis kıyamette Hazreti Adem'i ve onun zürriyetini, onların sevaplarını görünce, tabii kendisinin hor hakir olduğunu, azaba düçar olduğunu görünce, keşke ben de toprak olsaydım diyecek şeklinde de böyle bir tefsir var. Hani iblis, şeytan, Adem aleyhisselam, Adem babamız yaratılınca kendini üstün görmüştü. Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın demişti. İşte kıyamette Adem aleyhisselam ve onun zürriyetinden salih kulların erdikleri dereceleri görünce iblisin de keşke ben böyle söyledim ama ben ateşten yaratıldım, ateş topraktan üstündür dedim ama keşke ben de böyle toprak olsaydım. Sonunda bu toprağın, yani topraktan yaratılan Adem aleyhisselam'ı ve onun zürriyetinin nail olduğu nimetleri görünce böyle demiş olacak. Tabii son olarak belki şunu zikredelim. Yani bu Amme suresi, Nebe suresinde daha çok işte kıyamet, ahiret ve bununla ölüm ve ölüm ötesiyle ilgili, ahiretin ahvaliyle ilgili hususlardan bahsediliyor. Demek ki bunları Müslümanın gündeminde tutması gerekir. Hatta Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste, Tirmizi ve diğer bazı kaynaklarda geçen, Peygamberimizin işte Hud, Vakıa, Mürselat, Amme, İzeşşemsü Küvvirat, Tekvir suresi gibi sureler beni kocattı dediğine dair de bazı rivayetler var. Özellikle dikkat edersek bu rivayetler daha çok neyle ilgilidir veya bu sureler ahiretle ilgilidir, ahiret ahvaliyle ilgilidir. Dolayısıyla şöyle bir hususa da burada işaret olarak bu rivayeti saymak mümkün. Yani Kur'an-ı Kerim'i sadece lafzıyla okumak elbette sevaptır. Elbette Cenab-ı Hakk'ın mükafatını gerektiren bir şeydir ama esas mesele Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumak, Kur'an-ı Kerim'in mesajını almak ve ona göre hayatımızı tanzim etmek. Özellikle tabii ahiret endişesi, ahiret için hazırlanmak ve bu meseleyi sürekli gündeminde, zihninde canlı tutmak önemli. İşte insan ahireti gözü önünde tutarsa hayatını ona göre tanzim etmiş, düzenlemiş olur. Yanlış yollara gitmekten, Allah'a varmayan yollara düşmekten kendini kurtarmış olur.
İnşallah Nebe suresini Rabbimizin izni ve inayetiyle nihayete erdirmiş bulunuyoruz. Şimdi de programımızın muhteviyatı gereği, malum halilerinizdir efendim ki, şöyle Kur'an'ın aydınlığında programımızda ilk baştan beri niyetine girdiğimiz, niyetinde olduğumuz bir husus, bir mesele var. O da şu: genel itibariyle hem daha çok aşina olduğumuz, hem daha fazla muhatap olduğumuz, tabii gönül arzu eder ki Kur'an'ın her bir suresiyle, her bir ayeti kerimesiyle ayrı ayrı haşır neşir olalım tabiri caizse, bütünleşelim. Fakat gerek namazlarda olsun, gerek mübarek gün ve gecelerde olsun, daha fazla okuma ve anlamaya gayret etme noktasında birlikte olduğumuz sureler nezdinde bir program ve bunların tefsirinin üzerinde durmayı niyet etmiştik. Ve bu niyet muvacihesinde de inşallah Nebe suresinden sonra Kehf suresine geçeceğiz. Öncelikli olarak Kehf suresiyle alakalı genel bir malumat edinelim. Çünkü sadece şu kadar hani söylenilse bile yeter, Kehf deyince genelde bunlar canlanır. Mesela her cuma günü okumayla alakalı bazı rivayetler var. Hususi olarak cuma günleri çokça okunan bir sure olduğunu da
biliyoruz. Bu böyle bu şekilde yaygınlaşmış durumda. Peki bu kadar okuyoruz, bu kadar hayra, güzelliğe, berekete vesile. İnşallah biz de bunların anlamı noktasında, tefsiri noktasında bu konu üstünde, bu sure üstünde duralım diye niyet ettik. Hocam, Kehf suresiyle alakalı öncelikle genel bir malumat edinelim isteriz. Ardından da inşallah devam edelim. Buyurun.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Dediğiniz gibi benim şöyle bir hatırıma şey geldi sizin sözlerinizden. Ben Azerbaycan'da bulundum 2 yıl kadar. Oradaki bir ilahiyat fakültesinde hasbelkader bulunduk.
Evet.
Orada yazma bir takım eserler bir araya getirilmiş. Tabii Rus zulmünden bunlar toprak altına gömülmüş vesaire. Orada çok sayıda Kehf suresi cüzü vardı. Yani sadece Kehf Allah suresinin Allah. Yazıldığı el yazması eser. Demek ki bu surenin okunmasına dair faziletten dolayı bu cüzler böyle çokça yazılmış diye o zaman öyle değerlendirmiştik. Tabii Kehf suresi de dediğiniz gibi cuma günleri çok okunan, özellikle tavsiye edilen bir sure. Genel bilgiler olarak baktığımız zaman Mekke döneminde nazil olmuş Kehf suresi. Gâşiye suresinden sonra nazil olmuş. Bazı rivayetlere göre işte 28, 83 ve 101. ayetlerinin Medine döneminde nazil olduğu şeklinde de bazı rivayetler var. Ama genel itibariyle aslında üslubuna baktığımız zaman bir bütünlük var. Yani bütünü de Mekke döneminde nazil olduğunu söyleyen müfessirler var. Tabii surenin adı Kehf, mağara demek. Surenin baş taraflarındaki 9. ayet-i kerimeden başlayıp 26. ayete kadar Ashab-ı Kehf dediğimiz mağara arkadaşlarının, işte bir mağaraya sığınan imanlı gençlerin kıssası anlatıldığı için, onların bir mağaraya sığındıkları, bir kehfe mağaraya sığındıkları anlatıldığı için bu kelimeden ismini almış Kehf suresi. 110 ayet-i kerimeden müteşekkil bu sure ve tabii bütün ayetlerinin sonu elifle bitiyor. Yani fasıla deniyor ona tefsirde. Yani ayetlerini birbirinden ayıran. Tabii Kur'an-ı Kerim'in diğer surelerinde de benzer durumlar var. Bazısında böyle uzunca bir sure sayılabilir. Orta uzunlukta bir sure sayılabilir. Kehf suresi. Ama bütün ayetlerinin fasılası, yani son harfi elif olarak tecelli etmiş. Tabii bu sure neden nazil olmuş? Bu konuyla ilgili de farklı rivayetler var. Surenin bütünüyle ilgili. Mesela şöyle bir rivayet var. Peygamberlik konusunda bilgisi olmayan Kureyş müşrikleri, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik iddiasıyla ilgili bilgiler almak üzere iki adamlarını, yani Nadır bin Haris ve Ukbe bin Ebu Muayt'ı Yahudilere gönderdiler. Yani onlar daha çok ehli kitap oldukları için din konusunda daha fazla bilgileri vardır diye bu iki adamlarını Yahudilere gönderdiler. Peygamberimize bu Yahudi alimleri de dediler ki, efendim ona 3 şey sorun. Ashab-ı Kehf, efendim birinci soru, onlar hakkında sorun. İkincisi, yeryüzünün doğusuna ve batısına giden kimse hakkında sorun. Üçüncüsü de ruh hakkında ona soru sorun. Eğer bunları bilirse ona inanıp ona tabi olun demişler. Hatta bazı rivayetlerde ikisini biliyorum, birisini bilmiyorum derse şeklinde de bazı rivayetler var. Yani ruh konusunda bilgi olmadığı için. İşte tabii Peygamberimiz bu sorularla müşrikler dönünce Efendimiz bir gün sonra bu sorulara cevap vereceğini söylemiş. Fakat Efendimiz inşallah, yani Allah dilerse, Allah izin verirse demeyi unutmuştu. Fakat beklediği vahiy gelmedi ertesi gün. Bunun üzerine müşrikler dedikodu yapmaya, Müslümanlar aleyhine, Peygamberimiz aleyhine konuşmaya başladılar. Tabii Peygamberimiz de bir sıkıntıya düşmüş oldu. Nihayet aradan 2 hafta, yani 15 günlük bir süre geçtikten sonra 23 ve 24. ayetlerde geçen şu ayet-i kerime nazil oldu. Estaizu billah. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَيَّشَا Allah. Allah dilemedikçe, Allah izin vermedikçe, demedikçe hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme manasına gelen ayet-i kerime nin de içinde yer aldığı Kehf suresinin bundan sonra nazil olduğu rivayet ediliyor. Mesela Suyuti'nin Esbab-ı Nüzul adlı bir eseri var. Orada bu geçiyor. Tabii bu konuyla ilgili bazı itiraz eden alimler de olmuş. Mesela Elmalı Hamdi Efendi diyor ki, bu rivayette adı geçen ravilerden birisi tanınan bir kimse değil. Ayrıca bu üç sorudan üçüncüsü, yani ruh nedir ile ilgili soru, bu surede cevabını bulmamıştır. İsra suresinde cevabını bulmuş, orada açıklanmıştır. Dolayısıyla bu rivayeti biraz daha ihtiyatla karşılamak gerekir gibi bir görüşü var. Tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nazil olan sureleri, ayetleri yine Allah Teala'nın kendisine bildirmesiyle, vahiy ile bazen farklı surelere de yazdırırdı. Yani şu ayeti, şu surenin şu ayetinden önce, şu ayetinden sonra yazın gibi. Dolayısıyla aslında bu ruhla ilgili sorunun oraya da yazdırılmış olması bu bilgiye göre yanlış da sayılmayabilir. Ama böyle bir bilgi var Esbab-ı Nüzul ile ilgili. Şimdi sureye baktığımız zaman 110 ayet-i kerimeden oluştuğunu söyledik surenin. Tabii konularına göre baktığımız zaman 7 bölüm veya 7 ana konu üzerinde surenin durduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ilk bölüm, ilk 8 ayet insanlara efendim doğruyu anlatmak, anlatıp iman eden ve salih amel işleyenlere Allah'ın rahmeti olacağını, Allah'ın rahmetine nail olacaklarını, inanmayanlara da azaba düçar olacaklarını bildirmek üzere Kur'an'ı gönderen Allah'ın hamd edilmeye layık olduğu belirtilerek sureye başlanmış oluyor. Ardından tabii gerçek mabut, hamde layık Allah olduğu ifade edildikten sonra Allah'a çocuk isnadında bulunan kimselerin bu sözlerinin büyük bir yalan olduğu ifade ediliyor. Tabii bu ayetler melekleri Allah'ın kızı sayan müşrikler, putperest Arapların batıl inançlarını reddetmektedir. Tabii aynı zamanda Hristiyanları, Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olduğunu ileri süren, iddia eden Hristiyanları reddetmiş olmaktadır. Daha sonraki ayetlerde insanların Kur'an'a inanmamaları sebebiyle Peygamberimizin çok üzüntü duyduğu, kendini adeta parçalayacak kadar efendim rahatsız olduğu, üzüldüğü ifade ediliyor ve Peygamberimiz bundan dolayı teselli ediliyor. Ayrıca işte yeryüzünün, bu dünyanın insanların sınanması, denenmesine uygun bir mekan olması için süslendiği, çekici hale getirildiği ifade ediliyor. Yani ilk 8 ayetin genel muhtevası böyle, birinci bölüm olarak ifade edecek olursak. İkinci grup ayetlerde 9. ayetten 26. ayete kadar olan kısımda işte surenin adını aldığı Ashab-ı Kehf diye bilinen, mağara arkadaşları diye bilinen gençlerin kıssası anlatılıyor ki özetle, tabii bunların ayrıntılarına geleceğiz.
Evet.
Bu geçmiş dönemlerde putperest, putlara tapan bir kavim içinde Allah'ın varlığına, birliğine düzgün bir şekilde iman eden, bu imanlarını açıkça ifade eden ve putperestliğe karşı çıkan ve işte öldürülmekten, efendim imanlarını kaybetmekten, inançlarını değiştirmeye zorlanmaktan korkup da bundan dolayı bir mağaraya sığınan bir grup gencin kıssası burada anlatılıyor. Bu 9 ila 26. ayet-i kerimelerde. Dolayısıyla ikinci grup ayetler bu konuyla ilgili Kehf suresinde. Bundan sonraki ayetler belki grup olarak 27 ila 49. ayetlerde dünya ve ahiret hayatı karşılaştırılıyor ve insanlara Allah Teala öğütler veriyor. Gerçek sığınağın, barınağın Allah olduğu, efendim onun rızasını isteyerek sabredip dua etmek gerektiğini, böyle güzel amel işleyenlerin cennetle mükafatlandırılacaklarını bildiren ayet-i kerimeler geliyor. Ve bunun için de iki örnek veriliyor. Bunlardan birincisinde kendisine efendim pek çok nimetler verilen, bunun yanında iki güzel bahçe verilen, ancak gururlu ve bencil bir kimseyle gerçek bir mümin arasında geçen bir konuşma anlatılmış oluyor. Ve ahiret sorumluluğuna inanmadığı bildirilen, ahirete inanmayan o bencil kimsenin akıbeti, bu iki kimsenin misali verilmektedir, anlatılmaktadır. Tabii bu kimdir? Bazı rivayetlere göre sözü edilen bu kimselerin Mahzum kabilesinden iki kardeş veya Başka rivayetlere göre İsrailoğullarından iki kişi olduğu şeklinde de ileri sürülen bu iki kimsenin kıssası. İkinci örnek ise dünya hayatı gökten indirilen bir yağmura benzetiliyor. Tabii yağmur indiği zaman işte bitkiler geliştiği, ancak arkadan efendim bir rüzgar geldiği zaman, samyeli geldiği zaman işte onları savurup çerçöp haline dönüştürdüğü ifade edilerek, işte bütün bir bakıma ne kadar süslü, cazibeli olsa da dünya hayatının netice itibariyle sonuç olarak fani olduğu, geçici olduğu, esas hayatın, ebedi hayatın ahiret hayatı olduğu bu misalle, bu ikinci misalle anlatılmış oluyor. Dördüncü grup ayetlerde ise, ki bunlar 50 ila 59. ayetler, bu bir grup halinde değerlendirilebilir. Bu ayetlerin üzerinde durduğu husus da Allah Teala'nın meleklere Adem Aleyhisselam'a secde etmeler yönündeki emri, işte iblisin buna uymaması anlatılıyor. Daha sonra peygamber göndermek, kitap indirmek gibi Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine atıf yapılarak kulların bu nimetlere şükretmeleri gerektiği, bunun şükrünün eda edilmesi gerektiği ifade ediliyor bu 50 ila 59. ayetlerde. Bir ondan sonraki 60 ila 82. ayetlere baktığımız zaman bu ayetlerde de Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam, tabii Hızır Aleyhisselam'ın adı açıkça geçmese de Allah'ın salih bir kulu arasında Allah'ın rahmet ve hikmet verdiğini ifade ettiği bir kimse ile Musa Aleyhisselam arasında geçen kıssa naklediliyor. Tabi tefsirlerde bu adı zikredilmeyen Allah'ın rahmet ve hikmet verdiği bu salih kulun Hızır Aleyhisselam olduğu ifade ediliyor. Hadis-i şeriflerde de var bu, sadece tefsirlerde değil tabi. Onların işte bu yolculukları, arkadaş olmaları, işte bu yolculuklar sırasında Hızır Aleyhisselam'ın yaptığı bir takım olağanüstü davranışlar, alışılmışın dışındaki davranışlar, işte Musa Aleyhisselam'ın sabır göstermeyip efendim bunlara itiraz etmesi anlatılıyor. İşte ez cümle bir gemiye biniyorlar, onu delmesi, arkasından bir çocuğu öldürmesi, üçüncü olarak da uğradıkları bir kasabada kendilerine misafirlik hususunda bir yardımcı olmadıkları halde orada yıkılmak üzere olan bir duvarı Hızır Aleyhisselam'ın düzeltmesi, tamir etmesi, işte Musa Aleyhisselam'ın da bütün bu yapılan, alışılmışın dışında Hızır Aleyhisselam tarafından yapılan hususlara itiraz etmesi, ama işin sonunda da Hızır Aleyhisselam'ın tabii kendiliğinden değil de Allah'ın kendisine emretmesi, bildirmesi neticesinde yaptığı bu olağan dışı, alışılmışın dışındaki işleri açıklaması, izah etmesi ile ilgili bu kıssa, Musa Hızır kıssası yer alıyor 60 ila 82. ayet-i kerimelerde. Surenin bir diğer ayetlerinin üzerinde durduğu konu 83 ila 101. ayet-i kerimelerde de Zülkarneyn Aleyhisselam'ın kıssası yer alıyor. Tabii bu ayetlere baktığımız zaman Allah Teala'nın ona iktidar ve ihtiyaç duyduğu her şey için vasıta verdiği, emrine amade kıldığı, Zülkarneyn Aleyhisselam'ın önce batıya sonra doğuya gidip karşılaştığı toplulukları uyarması, efendim işte ardından iki dağ arasına ulaştığında, iki set arasına ulaştığında Ye'cuc ve Me'cuc adında oradakilere zulmettiği söylenilen efendim bir kavimle karşılaşıyorlar. Onların saldırılarına karşı korunmalarını sağlayacak bir set yaptığı anlatılıyor. Bu settin kıyamet kopmasıyla, surun üfürülmesiyle Ye'cuc ve Me'cuc gibi saldırgan toplulukların işte kıyamette azapla yüz yüze geleceği gibi hususlara, yani Zülkarneyn Aleyhisselam'la ilgili bu hususlara bu ayet-i kerimelerde temas ediliyor. Geri kalan 102. ayetten 110. ayete kadar surenin son kısmında, son bölümündeki ayetlerde Allah'ı ve ahireti inkar edenlerin dünyadaki gayretlerinin, çabalarının boşa gideceği, sonunda acıklı bir azaba uğrayacakları, ancak iman edip salih amellerde bulunanların ise Firdevs cennetlerine girecekleri anlatılıyor. Allah'ın ilim ve ilahi ilim ve hikmetin sonsuzluğuna işaret ediliyor. Tabii sure Rablerine kavuşmayı ümit eden, Allah'a ulaşmayı, kavuşmayı uman, bekleyenlerin ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın salih amellerle, erdemli işlerle meşgul olmalarının şart olduğu hususları ifade edilerek sure bu şekilde genel itibariyle bu 7 bölüm şeklinde değerlendirilebilir, bu şekilde anlaşılabilir. Tabii yani Allah'ı oğul edinmekten ya da kızları Allah'ın kızları diye melekleri müşriklerin kabul etmesinden, bu şekilde inanmalarından münezzeh olduğu, işte rahmetinin bir sonucu olarak Allah Teala'nın peygamber ve kitap gönderdiği, kıyamet ve ahiretin hak olduğu, işte buna inanan salih amel işleyenlerin bunun mükafatını elde edecekleri, Allah'a ortak koşan, kibre, gurura, azgınlığa kapılanların bunun cezasını görecekleri, esas itibariyle bu konular üzerinde surenin yoğunlaştığı söylenebilir. Ama bununla birlikte surede hep kıssalarla, bu söylediğimiz hususlar kıssalarla da pekiştirilmektedir. İnsanların iman edip her türlü azgınlıktan, taşkınlıktan uzak durarak efendim hak ve adalete bağlı kalmaları surede teşvik ediliyor. Tabii surenin dediğimiz gibi faziletiyle ilgili de pek çok rivayetler var. İşte bunlardan bir bölümünü nakledelim. Mesela bu sureyi okuyanların hadislerde Deccal'in şerrinden korunacaklarına dair rivayetler var. Bu bazı hadis kitaplarında, mesela Müslim'de, Tirmizi'de surenin ilk ayetlerinin bu korumayı sağlayacağı, bazılarında ise son ayetlerinin, ki Müsned'de geçiyor bu rivayet, son ayetlerinin okunmasıyla gerçekleşeceği ifade ediliyor. Tabii bütününü okuyunca zaten maksat hasıl olmuş oluyor.
Evet.
Tabii yine surenin tamamını veya belli bölümlerini okuyan, ezberleyenler için bunun kıyamet gününde kendileri için nur olacağı, yine dediğiniz cuma günü bu sureyi okuyanların iki cuma arasında işlediği günahların affedileceğine dair de rivayetler bulunmaktadır. İşte özellikle bu son cuma günü okunmasıyla önceki her iki cuma arasındaki günahların bağışlanacağından dolayı insanlar bu sureyi daha çok rağbet ederler. Özellikle cuma günü okuma konusunda gayret gösterirler.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. İnşallah bugünkü programımızda Kehf suresinin genel içeriği, mahiyeti ve konularıyla birlikte faziletinin üzerinde durmuş olalım. İnşallah bir sonraki programda da Kehf suresine 1. ayet-i kerimesinden başlamış, giriş yapmış oluruz diyelim.
İnşallah.
Peki. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim, bu haftaki programımızda hem Nebe suresinin son kısmı hem de Kehf suresinin ana konu başlıkları, muhteviyatı ve faziletleriyle alakalı hususlar üzerinde durmaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.